Ayrım 24, Danimarkalı Yem, Henrik Brun, sayfa 253. Velika Kladusa Bosna. Boris Drakovich dört basamaklı şifreyi tuşladı ve deponun kapısı açılmaya başladı. Kapıyı açma görevini kendisi üstlenmişti. Güvenlik nedeniyle Lloyd'e ve Vladimir'e şifreyi vermemişti. Onlarda sadece fabrikanın avlusuna giriş şifresi vardı. Giren arabaların girişteki kamera önünde 5 saniye kadar durmasını emretmişti. Böylelikle gelenlerin kim olduklarını görebiliyordu. Ekranda görebildiği kadarıyla Vladimir arabada yoktu. Ama mutlaka bunun da iyi bir açıklaması olması gerekiyordu. Yeşil Opel, araç kabul diye tanımladıkları yerin ortasına gelip durdu. Kamyonlar buradan giriş yaparlardı. Arabanın motoru stop etti. Boris Drakovich kapıyı kapattı ve Lloyd'i karşılamak üzere dışarı çıktı. Lloyd'in üzerinde neredeyse hiç çıkarmadığı deri ceketi ve spor bluzu vardı. Tokalaşırken "Ne oldu Vladimir, nerede?" diye sordu Boris. "Bir haçta. Danimarkalı da bir haçta," dedi Lloyd'e. "Hay Allah kahretsin," diye bağırdı Drakovich. "Daha da kötüsü var. Takip ettiğimizi fark ettiler galiba." "Nasıl?" "Ana yoldayken aniden direksiyon kırıp tam önümüzde sola saptılar. Neredeyse arabaları savrulacaktı. Çok geç fark ettik ve gözden kaybettik. Sonra bir haçta yine bulduk. Orada bir otelde kalıyorlar. Arabayı da buraya getirmeye karar verdik. Tekrar görüp tanımasınlar diye. Vladimir başka bir araba buldu. Şimdi onları otelde izliyor. Ben ayrıldığımda odalarına çıkmışlardı." "Lanet olsun," dedi Boris tekrar. İşler istediği gibi gitmiyordu son günlerde. Danimarkalı'yı da gazeteci kadın Post Noy'daki mülteci kampını bulmuşlardı. Bulmaları çok önemli değildi gerçi. Oradan bir şey çıkmazdı. Kettlebrand da kamptan eli boş ayrılmıştı. Ama kamptan sonra bir haça gitmeleri çok daha kötüydü. Brandt'la Sivonik'in iz üzerinde olduğunu gösteriyordu. Oysa Yus ve Bogdan geride hiçbir iz bırakmamacasına temizlik yapmışlardı. Trebniye'deki eve kadar girip ortada delil kalıp kalmadığına bile bakmışlardı. Yus ve Bogdan eve Sova ajanı rolünde girmiş, her yeri gözden geçirmişlerdi. Zdenka Jensen ve kızıyla da konuşmuş, polise söyleyebilecekleri, delil niteliğinde bir şey bilmediklerini öğrenmişlerdi. Ama yine de işler ters gitmeye başlamıştı işte. Bir de başına bu kadın işini çıkarmışlardı. Evet dediğine pişman olmuştu. Sadece Çinli işinde kalsalardı bunlar başına gelmeyecek, Michael Jensen de geri adım atmayacaktı.
"İçeridekiler sabırsızlanmaya başladılar herhalde," dedi Lloyd'e eski fabrika binasını işaret ederek.
Terk edilmiş fabrikanın üretim makinelerinin bulunduğu geniş salonda 36 Çinli kaçak göçmen vardı. Bazıları yere serilmiş şilteler üzerinde yatıyor, bazıları da ortada dolaşıyorlardı. Belgrad'dan İtalya'ya 3 gün içinde götürülecekleri sözü verilmişti ama 11 gündür bu fabrika binasının içinde bekliyorlardı. Boris Drakovich ve adamları yeni bir şoför ve kamyon bulmaya çalıştıklarını söylemişlerdi Çinlilere. Bir süre böyle idare etmişlerdi ama artık Çinlilerin huzursuzluğu artmaya başlamış, isyan belirtileri baş göstermişti. Hatta bir akşam Boris silahını çekerek bağıra bağıra güvenebilecekleri yeni bir şoför ve kamyon beklediklerini tekrarlamıştı. Çenelerini kapayıp beklemekten başka çareleri yoktu. Onların iyiliği için bunu yapıyorlardı. Michael Jensen'i kaybetmeleri iyi olmamıştı. Yıllardır iyi bir işbirliği içinde tıkır tıkır işlerini görüyorlardı. Ama işte olan olmuştu. Geride kalan son izin de silindiğinden emin oluverseler işler yine düzelecekti. Ljubljana'daki üst düzey görevli adamdan hala yardım alabiliyorlar. Metlika sınır kapısındaki adamlar da işlerine devam edeceklerini söylüyorlardı. Slovenya bağlantısını da Lloyd'se, Vladimir, Yus ve Bogdan ayakta tutuyorlardı.
"Sabırları iyice taşmış bunların. Benim de sabrım kalmadı artık," dedi Boris Drakovich
ve köşede oturmuş cep telefonunda oyun oynayan adamı Radovan'ı çağırdı.
"Radovan, şunlara yiyecek bir şeyler ver."
Bihaç'ın kuzeyi. Kettle ve Ines yaklaşık 20 dakikadır Una Nehri boyunca ilerliyorlardı. Sonraki 5-10 kilometrelik yol ise ellerindeki haritaya göre sık dönemeçli olacaktı. Zira bir boğazı geçmek zorunda kalacaklardı.
Bosna'daki arazi dağlık denemeyecek kadar alçak ama her yana yayılmış, 300-400 metre yüksekliğinde tepelerle kaplıydı. Biraz sonra geçecekleri köprüden sonra bol dönemeçli yolda tırmanmaya başlayacaklardı. Karanlık tamamen çökmüştü ve hiç trafik yoktu. İyiye işaretti bu. Arkalarında takipçi yok demekti. Telefonlarını da nehre attıktan sonra sinyalleri takip ederek yerlerinin belirlenmesi imkansızdı. Şanslıydılar. Franco Tudi için verdiği bilgiler tam zamanında gelmişti. Bu bilgiler Siliç'i otel odasında sorguya çekmelerini kolaylaştırmıştı. Otelden ayrıldıktan sonra Ines sarhoş sınır koruma görevlisiyle uzunca bir telefon görüşmesi yapmış, artık daha hazırlıklı ve donanımlı hale gelmişti. Artık hangi yolu izleyeceklerine emindiler. Doğruca kuzeye, Hırvatistan sınırına gidecek ve oradan da Metlika sınır kapısına ulaşıp Slovenya'ya geçeceklerdi. Araştırdıkları olayın Moldovyalı kadınlar veya içki ve sigara kaçakçılığı değil, çok kapsamlı bir insan kaçakçılığı olayı olduğundan emindiler artık. Bosna sınırları içindeki bir saat sonra varacakları bölge kaçakçılık şebekesi için köprü görevi görüyordu. Bu kapsamlı kaçakçılık olayından Siliç de haberdardı ama Ketil ve İnes'i korkutmamak için gerçeğin yarısını söylemişti. Michael'ın ölümünden çok önce bu olayı araştırmaya başlamışlardı. Franco Tudic telefonda İnes'e geçen pazartesi günü Siliç ve İçişleri Bakanlığı'ndan bir adamla toplantı yaptığını anlatmıştı. O toplantının konusu Michael ve insan kaçakçılığıydı. Tudic'den Michael'ın kamyonunu görürse kendilerine haber vermesini istemişlerdi. Siliç hakkında ne düşünüyorsun? Tüm bu olan bitenden sonra ona güvenebilecek miyiz diye sordu Ketil.
Bilmiyorum ama şimdilik bize bağımlı. Bu yüzden bize bir zararı dokunamaz. Onun tekrar ne zaman devreye gireceğine biz karar vereceğiz.
Peki ya Grado, o da bu işin içinde. Benim de yem olarak kullanıldığımı biliyor üstelik. Grado hakkında ne düşüneceğimi bilemiyorum. Hiçbir şey olmamış gibi her gün onu aramaya devam mı edeceğim?
İnes gülmeye başladı. Ama Sil için ne zaman serbest kalacağına biz karar vereceğiz. Ne olup bittiğini de Grado ancak o zaman öğrenecek. Ama senin önce onu araman gerekecek.
Siliç ve Grado konusunda aklıma takılan bir şey var dedi Ketil.
Ne?
Sova ve Ljubljana polisi bu olayda birlikte çalışıyorlarsa neden ayrı ayrı Zdenka'nın evine adam gönderiyorlar? Aklım almıyor bunu. Aslında bunu Siliç'e sormamız gerekiyordu ama artık çok geç.
Ben de anlayamadım ama sormadığımız iyi oldu.
Neden?
Onların tahmin ettiğinden daha fazlasını biliyoruz demektir bu. Nasıl elde ettiğimizi açık etmeden ne kadar bilgi toplarsak bizim için o kadar iyi. Kartlarımızı iyi oynarsak arayı açmış oluruz.
Çok doğru dedi Ketil ve düşünmeye başladı. Kadınlarla ilgili meseleyi neden söyledin Siliç'e? Michael'ın Moldovyalı kadınları taşıyan kamyonun şoförü olduğunu az daha ağzımdan kaçıracaktım dedi Ketil.
Haber üzerinde çalışan gazeteci izlenimini pekiştirmek için olayla ilgili haber yazacağım ya, mülteci kampında araştırma yaptığımızı biliyorlarsa itiraf etmemizde bir sakınca yok. Hem ayrıca hangi bilgilere ulaştığımızı söylemedik, budur yaptığım.
Michael olayıyla kadınlar olayını iki ayrı olaymış gibi anlattı aslında dedi Ketel.
Evet, ben de o yüzden araya girip senin sözünü kestim. Bir çuval inciri berbat edecektin.
Ketil içini çekti. İnes haklıydı. Soğukkanlılığını korumuştu. Ketil İnes'in temposunda devam etmeye, nefesinin yetip yetmeyeceğinden şüphe duymaya başlamıştı. Ama ona güvenebilir miyiz? Belki o konuda da yalan söylemiştir dedi Ketil mücadeleyi bırakmayarak.
Kim bilir, belki. Belki de güvenmemeliyiz. Önemli olan bizim ona o bilgiyi vermemiş olmamız. Siliç bu olayın sadece kadınlar olayı değil, daha büyük bir olay olduğu konusunda haklı. Fark etmiyor aslında, biz arayı açıp öne geçtik. Önemli olan da bu dedi İnes.
Ketil daha derin bir nefes aldı ve arabayı 5. vitese yükseltti. Yollar artık biraz daha genişlemişti. İnes bir kez daha üstte olduğunu göstermişti. Üstelik silah kullanmakta ve tekme atmaktaki becerisi de cabasıydı. Silah tutmayı nasıl öğrendin sen diye bir kez daha sordu Ketil.
Bizim evimizde her zaman silah vardı, hem de çok sayıda ve çok çeşitli. Babam bir zamanlar ordudaydı, sık sık eve getirirdi. Bazen silahların kurşunlarını çıkarır, bizim silahlarla oynamamıza izin verirdi. Kafasızlık aslında.
Evet, bence de Yugoslavya Federal Ordusu, CNA değil mi?
Evet, 1921 yılına kadar babam CNA'deydi. 10 gün savaşlarına kadar. Ljubljana sokaklarına tanklar çıkınca taraf değiştirdi.
O zamana kadar CNA'deydi yani.
Evet, işte o anda kararını verdi. Slovenya adına kendini hakarete uğramış sayıyordu. O zamana kadar siyasi bir çözüm bulunabileceğini umuyordu.
Ketil başını salladı. Evet, görüşmeler her zaman savaştan daha yararlıydı. Ama bunun gerçekçi bir beklenti olup olmadığından pek emin değildi. Ines devam etti.
Babamın silahlarıyla oynamanın yanı sıra çok sayıda mafya filmi seyrettim ve çok polis raporu okudum. Oralardan bir şeyler kapmışım herhalde. Ayrıca sen de fena değilsin.
Haberini yazdığın orospu çocuklarından da bir şeyler öğreniyorsun bu işte, dedi Ketil.
Şuraya gir de değişelim. Biraz da ben kullanayım, sen yorulmuşsundur, dedi İnes ve ileride yeni yapılmış ama daha açılmamış bir benzin istasyonunu gösterdi.
Tamam, dedi Ketil ve benzin istasyonuna saptı. Telefonla konuşurken arabayı kontrol etmesi zor olacaktı. Biraz sonra dikkat gerektiren önemli bir telefon konuşması yapması gerekiyordu.
Kale içi, Ljubljana.
Merhaba baba.
Ursa arkadan yaklaşıp elini omzuna koyunca irkildi birden. Tüm gürültünün dışarıda kaldığı cam bir fanus içinde gibi oturuyordu. Okuduğu kağıtlara dalıp gitmişti.
Ah Ursa, canım benim, korkuttun beni.
Hala çalışıyor musun, mesai bitmedi mi senin, diye sordu Ursa.
Masadaki kırmızı şarap şişesi ve sürahinin yanında duran dosyaya bakıyordu.
Nasılsa oturmuş bekliyordum, okuyayım, dedi Ivo Grado ve karşısındaki sandalyeyi gösterdi.
Artık dikkatini kızına vereceğini gösteriyordu bu hareketiyle.
Ursa sandalyeye oturdu ve bir garson hemen menü listesini getirdi. Ben de şarap içeceğim, dedi Ursa şarap şişesini göstererek.
Garson hızla masadan ayrıldı ve elinde bir şarap kadehiyle geri döndü.
Ursa'nın kadehine şarap koydu. Ivo Grado elindeki dosyayı kapattı.
Dosyada fazla belge yoktu. Yaklaşık 50 sayfa vardı. Grado hepsini okumuştu. Tahmin ettiği gibi dişe dokunur bir şey çıkmamıştı. Postojna'da ifadeleri alınan 11 kadın çete üyeleri hakkında bir şey söylememişti. Raporun değerlendirmesinde ise kadınların ya bir şey söylemek istemedikleri ya da korktukları yazılıydı.
Tek dikkate alınacak bilgi kadınların serbest bırakıldıkları mola yeriyle polis karakoluna geliş saatleriydi. Tabii bir de isimleri. Ama o isimler de kadınların söyledikleri isimlerdi. Pasaportları çete tarafından ellerinden alındığından kimlikleri teyit edilememişti. O güne kadar bu kadar zayıf, işe yaramaz bir polis raporu görmemişti Grado. Böyle olmasına rağmen yine de rapordan şaşırtıcı bilgiler çıkarabilmişti. Raporda yazılı olmayan şeylerdi ilginç olan. Bu kadar kötü bir rapor ancak özel istek üzerine hazırlanabilirdi. Birileri bu olayın üstünü örtmeye çalışıyordu. Kim olduğunu söylemek için erkendi ama istemese de aklından bir isim geçiyordu. Bu sonuca birkaç saat önce eline geçen Michael Jensen'in kullandığı kamyonda yapılan teknik inceleme raporunu okuduktan sonra varmıştı. Kamyonda ele geçen kadın saçları ve takma tırnaklar, kadınlar olayı ve büyük kaçakçılık olayı arasında bir bağlantı bulunduğunu göz önüne seriyordu. Michael Jensen kadınların bulunduğu kamyonu da kullanmıştı. Sabah Urban Switch ve Miloš Grankevič ile yaptığı konuşmayı hatırlamaya çalıştı. İki olay arasında bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde de durmuşlardı. Grankevič ve Silic bu bağlantıyı reddetmemiş, aksine iki olayın ardındaki kişilerin aynı kişiler olabileceğine inandıklarını söylemişlerdi. Onlardan biri bu olayın üstünü örtmeye çalışıyor olamazdı. Tabii içlerinden biri çok iyi rol yapmıyorsa. Silic Grado'yu en çok rahatsız eden kişiydi. Kısa süre içinde onu arayıp havayı koklaması gerekiyordu Grado'nun. Ketil Brandt ve Ines Sivonik'in nerede olduklarını da öğrenmesi gerekiyordu. Kararınızı verdiniz mi?
Garson yeniden masada bitivermişti. Ursa hala menüye bakıyordu. Grado ise elindekine doğru dürüst bakmamıştı bile.
Ben bir gulaş alayım, sonra da baharatlı biftek istiyorum dedi Ursa.
Ivo Grado hızla menü listesini açıp göz attı ve aynısından dedi. Garson menü listelerini alıp masadan ayrıldı. Grado'nun telefonu çaldı, arayan bir Bosna numarasıydı. Acaba Siliç ya da Sova'dan başka biri olabilir miydi?
Ursa, özür dilerim, bu telefonu açmam lazım dedi ve dışarı çıkmak için ayağa kalktı.
Ursa da teslim olmuş bir şekilde başıyla babasını onayladı. Her buluştuklarında böyle oluyordu.
İki dakikaya dönerim dedi Grado ve kapıdan çıkarken çalan telefonu açtı. Restoranın önündeki fıskiyeli küçük havuza doğru yürüdü.
Ivo Grado, buyurun dedi Grado.
Ben Ketil Brandt dedi telefonun diğer ucundaki ses.
Hayret, bu hiç hesapta yoktu. Danimarkalı Bosna'ya gidince telefonunu değiştirmiş olmalıydı.
Merhaba Brandt, nasıl gidiyor bakalım?
İyi gidiyor, yarın görüşebilir miyiz diye soracaktım.
Yarın mı?
Evet, cumartesi görüşelim diye konuşmamış mıydık?
Doğru, Zdenka'yla konuştunuz mu? Bir Bosna numarasından arıyorsunuz beni.
Kendi telefonumu kaybettim burada, Ljubljana'ya dönüyoruz.
Grado Ketil'in bir arabanın içinde olduğunu duyabiliyordu. Siz ve kız arkadaşınız mı?
Evet, kim olduğunu biliyorsunuzdur.
İlginçti, Ketil Brandt'ın sesinde bir restleşme vardı sanki. Böyle giderse işler rayından çıkabilirdi. En azından biraz itirafta bulunma zamanı gelmişti.
Evet, Ines Sivonik'le birlikte olduğunu biliyorum. Onu Novi'deki haberlerinden çok iyi tanıyorum.
Birlikte olduğumuzu ne zamandan beri biliyordunuz?
Sanırım dünden beri dedi Grado zaman kazanmak için.
Ketil'i kimin izlediğini açığa çıkarmadan söyleyecek bir şey bulabilir miydi acaba?
Aklına ilk gelen Sivonik'in şefi oldu. Gazeteden söylediler dedi ve kasıtlı bir biçimde öksürmeye başladı.
Fazladan zaman kazanıp açıklamasını biraz daha derinleştirebilecekti. Buna gerek kalmadı.
Oyun oynamaktan vazgeçin Grado dedi Ketil.
Oyun mu dedi Grado en şaşkın ses tonunu bulmaya çalışarak.
Bırakın, Sova ile birlikte çalıştığınızı biliyoruz. Bizi takip ediyorlar. Benim sorum şu, neden dedi Ketil.
Takip edildiğinizi söyledikten sonra size koruma vermek zorunda hissettim kendimi. Slovenya dışında bu tür koruma çalışmasını Sova yapar.
Bizi ne zamandır izliyorlar?
Postojna'ya gittiğinizden beri diye cevapladı Grado. Ljubljana'ya giderken trende takip edildiğinizi söyleyince telaşlandım. Bu adamların hiç şakası yok.
Kimmiş bu şakası olmayan arkadaşlar?
Tahminimize göre bir Sırp şebekesi. Bu yüzden sizi mümkün en üst düzeyde koruyoruz. Sizin menfaatiniz için.
Teşekkür ederim. Ama siz aslında bizi yem, Sırpları ortaya çıkaracak çağırıcı kuş olarak kullanmıyor musunuz?
Ne zamandır bu stratejiyi uyguluyorsunuz?
Siz Slovenya'dan ayrıldığınızdan beri deyiverdi Grado ve kendi kendine gülümsedi. İyi bir cevap verdiğini düşünüyordu.
Ketil ve Ines Postojna'dan ayrılıp Slovenya'ya geçinceye kadar 2 saat kadar zaman anca geçmişti. Bu yüzden Grado'nun cevabı inandırıcı olmuştu. Zira Sova onları Slovenya dışında izliyordu. Son söylediklerini açıklamayı seçti. Slovenya polisinin ülke dışında hiçbir çalışma yapma olanağı yok. Sova'da yapısı gereği yurt dışında operasyon yapmak zorunda. Bu yüzden bu yolu izledik. Ama siz sakin olun. Çok profesyoneldir hepsi. Hayatınız tehlikeye düşecek olursa hemen devreye gireceklerinden şüpheniz olmasın. Neden birden bu konuları konuşma ihtiyacı hissettiniz?
Sova ajanlarından biriyle kısa bir toplantımız oldu. Neydi adı Siliç dedi Ketil.
Grado birden irkildi. Sova ajanlarını deşifre etmeleri bir yana, Urban Siliç'i fark etmeleri büyük bir felaketti.
Ama atlattık kendisini. Bizim nerede olduğumuzu bilmiyor şu an dedi Ketil.
Grado şoke olmuştu. Ne söyleyeceğini bilemiyordu. Ketil konuşmaya devam etti. Ama sizin telaşlanmanıza gerek yok. Ljubljana'ya geri dönüyoruz. Orada konuşuruz.
Son bir şey sormak istiyorum.
Sorun.
Zdenka ile gidip siz konuşuyorsunuz anladık ama sizden 1 saat sonra Sova da Zdenka'nın evine gidiyor. Madem birlikte çalıştığınızı söylüyorsunuz, hiç olmasa koordinasyonu sağlayın. İnsanlara saygınız kalmadı mı hiç?
Grado yine bir şey söylemedi, şaşırmıştı ve bunları Ketil'den duymanın yarattığı acizliği kabul etmesi gerekiyordu.
Benim bunlardan haberim yok. Sova'nın oraya gideceğini bana söylemediler. Sorumluluk bizim. Size dürüst davrandığımı bilmenizi isterim. Dediğiniz konuyu araştıracağım.
İyi fikir, dedi Ketil. Kendini tamamen ipleri eline almış, Grado'yu parmağında oynatıyor gibi hissediyordu.
Ortaya çıkarıp haber vereceğim size. Siliç'i arayıp sorarım. Zaten kendisiyle tanışmışsınız, dedi Grado. Biraz daha rahatlamıştı. Artık Ketil'in safına geçmiş gibi konuşuyordu. Aslına bakılırsa Ketil'le birlikte çalışmak istiyordu. Gün içinde yaptığı araştırmanın sonucunda Ketil ve İnes'e daha yakın hissetmeye başlamıştı kendini. Ketil'le arasındaki güven köprüsünün daha fazla zarar görmesine izin vermemesi gerekiyordu. Araştırmalarında Ketil belirleyici rol oynayacaktı. Hem Michael Jensen'in katilinin ortaya çıkarılmasında hem de sistemin içindeki çürük elmayı bulmada Ketil'e ihtiyacı olacaktı.
Siliç'i aramayın, telefonu açamaz. Birkaç saat sonra arayın, dedi Ketil.
Telefonu açamaz mı? Nerede kendisi, diye sordu Grado.
Bilmiyorum ama telefonu açamayacak durumda olduğunu söyleyebilirim. Saat kaçta buluşalım, diye sordu Ketil.
12'de Tivoli Parkı'nda.
Tamam, olur, dedi Ketil. Tamam, ben de bu arada Sova'dan Trebnia'ya neden gittiğini araştırırım. Yarın size bilgi veririm.
Tamam, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Grado Ketil'le konuşmasını tamamlar tamamlamaz Siliç'in numarasını buldu ve aradı. Telefon dakikalarca çaldı ama ne açıldı ne de telesekreter devreye girdi. İstihbaratta telesekreter de kullanmıyorlardı. Bir kez daha arayacaktı, vazgeçti. Eline geçen bilgilerden sonra Siliç'in aramasını beklemenin daha iyi olacağını düşündü. Sova ajanının bilgi toplayıp paylaşması gerekiyordu. Diğer Sova ajanları da Siliç'in içine düştüğü bu bok çukurundan çıkarmakla görevli olacaklardı. Kendisi de yarın Ketil'le yapacağı görüşmeye hazırlanacaktı.
24. Ayrımın Sonu. Sayfa 265.